Ayrım 16. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 223. 4. bölüm. Raçkotan ve Raman Tedip Harekatı. 9-12 Ağustos 1925. 1. Tedip Harekatının lüzumuna dair düşünceler. Şeyh Said ayaklanmasının bastırılmasından sonra ayaklanma bölgesinde devam eden temizleme ve ıslahat hareketinin kesin sonucu henüz alınmamıştı. Bu faaliyetin geleceğe esas olacak şekilde yürütülmesini lüzumlu gören İçişleri Bakanlığı, 26 Mayıs 1925'te Şark İstiklal Mahkemesi Savcılığı, 3. Ordu Müfettişliği, Erzurum, Mardin, Dersim, Ergani, Genç, Siverek, Van, Beyazıt, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Elazığ ve Siirt illerine yayınladığı bir genelgede temizleme ameliyesinin şu tarzda yürütülmesi lüzumuna işaret etmişti. Ayaklanma ile sözle veya eylemli olarak ilgilenmiş fakat ilgisini ve izini gizlemiş veyahut Kürtlük ve irtica ile öteden beri sanık olarak kişilerin ve zümrelerin ellerinde veya evlerindeki yasak her türlü silah ve yaralayıcı aletler toplanacaktır. Suç ve cinayetten sanık ve hükümlü olup aşiret nüfuzuna dayanarak kaçak halinde bulunanlar kamilen yakalanarak mahkemeye verilecek ve bunlardan muhitlerinde tutuklanması ve mahkemesi sakıncalı olanlar varsa diğer il mahkemelerine gönderilmeleri sebepleri düşünülecek ve sağlanacaktır. Ayaklanma bölgeleri cezaevlerinden kaçan bütün hükümlü ve tutuklular diri veya ölü tenkil edilerek yakalanacak ve diri tutulanlar durumlarına göre Şark İstiklal Mahkemesi'ne veyahut Bölge Divanı Harplerine gönderilecektir. Bu görevlerin yapılmasında silah ve cephanelerini her ne surette olursa olsun saklayan ve teslim etmemekte inat edenler, hükümlü veya sanık kimseleri saklayan ve yedirip içirenlerle bunlara yataklık yapanlar, silah toplamaya ve cezaevi kaçakların ve halen kaçak bulunan sanık ve hükümlülerin yakalanmasına memur edilenlerden görevlerinde safsaklık ve kayıtsızlığı veya yetkisini kötüye kullanma veyahut taraf tutar hal ve hareketleri görülenler, ayaklanma bölgesinde yürürlükte olan devlet kanunlarına göre Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin mutlak güvenlik ve refahını bozmak veya cumhuriyet ve devrimin ruhunu zaafa uğratmak ve bu türlü eylem ve hareketlere her ne surette olursa olsun katılmak suçu ile Şark İstiklal Mahkemesi'ne gönderilecekler. Erzurum ilinin Kiyığı ve Hınıs ilçeleri de bu hususun uygulanmasına dahildir. Silah toplama işindeki tedbir ve tertipler sıkı yönetim kararnamesine göre Kazım Paşa tarafından yürütülecektir. Temizleme işinde alınacak çeşitli tedbirlere değinen İçişleri Bakanlığı, hükümlü ve kaçakların yakalanmalarını sağlama hususunda illere düşen yardımları yapmalarını istemiş ve ayaklanma bölgesinin ayrıksız silahtan arıtılması işinin sağlanmasını Kazım Paşa'da özellikle rica etmiş bulunuyordu. İstekler arasında 30 Mayıs 1925 tarihine kadar icraata başlanmasına ve az zamanda sonuçlandırılmasına da işaret edilmişti. İçişleri Bakanlığı temizleme hareketinin bu esaslar dahilinde devamı sırasında bazı illerden aldığı mütalalar nedeniyle şu noktaların açıklanmasına lüzum görmüş ve 13 Haziran 1925'te sıkı yönetim uygulamakta olan illere şu genelgeyi göndermişti. Doğuda esaslı ıslahata azmetmiş olan hükümetin ilk hedefi ahali üzerindeki silahların toplanmasıdır. Bu iş bazı sebep ve düşüncelerle tedricen yapılsa dahi kesinlikle safsaklanamaz. Bazı bölgelerde bunun için büyük kuvvetlere lüzum gösterilmekteyse de hükümet bu işi mutlaka büyük kuvvetlerle halledecek sorun haline getirmeyi uygun bulmamaktadır. Bundan önce 26 Mayıs 1925'te yayınlanan bildiride hakim olan ruh ve maksat, doğudaki son durumdan faydalanarak yakın gelecekte gerçekleştirilmesi esas olan gaye için şimdiden hazırlıklı bulunmaktan ibarettir. Şurası da bir gerçektir ki halen sonuçlandırılması pek mümkün olan bu işin, kıtaların barış garnizonlarına dönmesinden sonra sadece jandarma kuvvetiyle yapılması güçleşebilir. Şu hale göre bu meseleyi herhalde kesin bir ameliye ile derhal sonuçlandırmak anlamında almak, asıl maksada uygun olmayacağı gibi hareketsiz durmak da isabetli olmaz. Bu sebeple ayaklanmanın başlama, devam ve genişlemesine birinci derecede etkili olanlardan başka, cezaevlerinden kaçan, cinayet ve diğer suç hükümlerini ve yine aynı derecede bir veya çeşitli suçtan sanık ve hükümlü olanları, sözün kısası, eylemin niteliğine, çevredeki önemine ve zarar derecesine göre bütün suçluları uygun bir ayrıma tabi tutmak ve önem derecesine göre bunları yakalamakla beraber silahlarını almak gerekir. Bu işler yapılırken, ayaklanma harekatı sırasında hükümete çeşitli şekilde bağlılık ve sadakat gösterenlerle halen kırgınlığa ve umutsuzluğa düşürülmeleri, hudut dışında aleyhimizde faaliyetleri olması üzerine uygun olmayan kişi ve zümreleri kuşkulandırmamak yolunu göz önünde tutmak ve herhalde azimli bir çalışma ve takip suretiyle çevreyi ve kişileri silahtan arındırmak bugün ve gelecek için hayati bir gaye olmalıdır. Sonuç olarak, Cumhuriyet İdaresi'nin kudretinden meydana gelen itaat ve sükundan faydalanma işi, yukarıda belirtildiği üzere her bölgede takibi gereken kişilerin tecriden ve devamlı olarak yakalanmaları ve silahların toplanması suretiyle kararlaştırılmış olan ıslahata şimdiden elverişli bir ortamın hazırlanması için gayret edilmesi lazımdır. 2. Ayaklanma bölgesindeki durum. Doğuda sıkı yönetimin uygulanmakta olduğu illerle, ilçelerde, hükümet idaresini ve asayişi ciddi şekilde müteessir eden durum ve hala devam ediyordu. Her ne kadar Bitlis, Urfa, Malatya, Mardin ve Erzurum ilinin Hınıs ve Kiyo ilçeleri ılımlı görünmekte ve buralarda kayda değer olaylar olmamakla beraber, buralarda hükümet otoritesinin tamamıyla yolunda olduğu anlaşılmamalıydı. Diyarbakır, Siirt, Muş, Genç ve Dersim illeri ise muhalefet, şekavet, hassasiyet ve ayaklanma belirtileri bakımından daha ciddi bir durum arz ediyordu. Özellikle Beşiri, Silvan, Garzan, Kulp, Genç ve Lice ilçeleri en faal ve hassas durumda olup buralardaki asi grupları hala kafileleri vurmak, devlete karşı olan yükümlülükleri yerine getirmemek, telgraf hatlarında tahribat yapmak, askeri müfrezelerimize pusu kurmak, jandarmalara tecavüz ve daha birçok şekavete devam etmekteydiler. Üstelik hükümetin silah toplama, yükümlüleri yakalama ve göçürme propagandası karşısında kendilerini çok tehlikeli bir akıbet beklemekte olduğu düşüncesiyledir ki birbirleriyle bağlaşmak ve birleşmekteydiler. Bu arada özellikle Beşiri bölgesindeki Raman aşireti, Garzan ve Raçkotan aşiretleri, Silvan ve Kulp'un Bükran aşiretleri hala direniyorlardı. Yapılan tedibat bunların cüretini kıramamıştı. Ayaklanmaya dahil olsun olmasın hemen bütün halk ve aşiretler hükümetin silah ve yükümlüleri toplama ve reislerini yerlerinden uzaklaştırma hususundaki kararlarını öğrendikleri için hükümetin yapacağı tedbiratı bekleme ve uyanık bulunmakla beraber bu hususta hayli hassasiyet gösteriyorlardı. Silahlarının düşmanlarına karşı varlıklarını korumak için lazım olduğunu ileri sürüyorlar ve silah kuvvetiyle şimdiye kadar alıştıkları özerk idareyi ellerinden kaçırmamak, işi olurunda yürütmekle vakit geçirmek, bir kısım aşiretlerse bazı olaylarda hükümete gösterdikleri fiili yardımlarla elde ettikleri zorbalık ve nüfuzu bırakmamak, iç ve dış siyasi akımlara alet olmak istediğinde oldukları içindir ki her ne maksatla olursa olsun silahtan arındırılmaları ve özellikle hükümlü ve sanıkların hükümete teslimi keyfiyeti bunları direnmeye sevk ediyordu. Bu genel görünüş bakımından hemen hiçbir tarafa hükümete henüz güvenlik verecek bir durum yoktu. Kürt siyasi propagandası ve ülküsünün de durumun böyle olmasına büyük etkisi vardı. Mesele, kişiler bakımından ele alınırsa, henüz tutuklanmamış ayaklanma ve elebaşlarından bazı ağalar, beyler, şeyhler ve genellikle aşiret reisleri karşısında bulunuyor demekti. Gizli bir şekilde nüfuzlarını yürütüp bütün hareketlerini saklayabilen ve hükümete karşı güvenli görünen kişiler vardı ve bunlar tespit edilememişti. Genel durum bu şekilde olmakla beraber ordu müfettişliğindeki emir ve komuta değişikliği, erlerin terhisi ve yeni erlerin eğitimi ve daha ziyade yapılmış olan tedibatın yeter sayılmış olması nedenleriyle ayaklanma bölgesinde nispi bir duygunluk görünüyordu. 3. Tedibin yapılış tarzına dair düşünceler. Hükümetin bu duruma bir son verme isteği ve kararı üzerinedir ki, 3. ordu müfettişliği hareket tarzını şu şekilde planladı. Mahalli hükümetler mevcut idrak kuvvetleri, kanun gücü ve idari tedbirlerle sıkı yönetim yargılarını uygulayacak, asileri ve yükümlüleri takip ve yakalamaya devam edecekler. Beşiri, Garzan, Silvan, Kulp, Sason ilçelerinde askeri kuvvetlerle şiddetli bir tedip harekatı yapılacak. Bu tedip, bölgedeki aşiretleri kamilen silahtan arındırmak, asi ve hükümlüleri yakalamakla beraber muhalefet ve direnme durumuna göre yok etme derecesine varabilecek. Bu nedenledir ki bu iş uzun sürebilir. Aynı zamanda yapılacak harekatın göstereceği gelişime göre Dersim'de henüz hiçbir tedip görmemiş ve daima şekavetlerine devam etmiş olan Koç Uşağı aşireti tedip edilerek silahları toplanacak, bundan sonra Hozat ilçesi ve daha sonra Ovacık ilçesiyle uğraşılmak suretiyle de en son Doğu Dersim'de silahtan arındırılacak. Diğer taraflarda ve özellikle hudut üzerindeki ilçelerde fiilen bir muhalefet olmadıkça şimdilik ciddi bir takip ve silah toplama yapılmayarak bu iş ikinci safhaya bırakılacak. İlk yapılacak harekat için Siirt, Gardan, Silvan, Diyarbakır'da bulunan 4 piyade alayı ile bir dağ bataryası ayrılacak ve bu işe 2. ve 41. Tümen komutanları memur edilecekler. Dersim harekatı için Elazığ'daki 17. Tümenin piyade alayı ile 5. Tümenden işe yarar kuvvetler ayrılacak ve bu harekata da Nurettin Paşa memur edilecek. Ordu müfettişliği hareket tarzına ait bu tasavvurunu 15 Temmuz 1925'te Genelkurmay Başkanlığı'na sundu. Keza İçişleri Bakanlığı da 16 Temmuz 1925'te Genelkurmay Başkanlığı'na aynı konuda yazdığı yazıda şu hususları açıklıyordu. 3. Ordu Müfettişliği ile Siirt ve Diyarbakır illerinden alınan son raporlara göre Siirt dahilinde bulunan Sinkan, Raçkotan, Bukran ve daha bazı aşiretlerin Cemil Çeto ile birleşerek hükümet aleyhine yeni bir silahlı mukavemet hazırladıkları bazı teşebbüs ve hareketlerinden anlaşılmaktadır. Şeyh Abdurrahman, Şeyh Ömer gibi bir kısım şahısların aşiretler içerisinde dolaşarak halkı Cumhuriyet aleyhine ayaklanmaya kışkırtmakta oldukları öğrenilmiştir. Ayaklanma, gerçi genel olarak bastırılmışsa da, teydip ameliyesi dışında kalan veya verilen teydip dersinden uslanmayan bazı isyankar zümrelerin mevcut olduğu inkar edilemez. Mevsim dolayısıyla güneyden Hakkari, Van ve özellikle Siirt'te daha yoğun olan aşiretler arasındaki silahlı miktarının dikkat nazarını çekecek kadar fazla bulunması, dolayısıyla pek fazla uyanık ve tedbirli bulunmak gerekmektedir. Bu gibi aşirete kişilerin birbirleriyle anlaşmalarına, bazı şeyh ve şahısların etrafa haince fikirler yaymalarına ve sonunda hükümetin başına yeni bir gaile açmalarına meydan bırakmamak ve Cumhuriyet idaresinin satvet ve kudretini tam zamanında göstermek gerekli bir ileri görüşlülük olur. Bu hususta gecikmiş olmanın gelecek için büyük zararlar doğuracağı birçok örneklerle sabittir. Bu duruma göre sözü edilen kişi ve aşiretlere karşı gereken askeri tedbirlerin alınması arz ve rica olunur. Durumu yakinen izlemekte olan Genelkurmay Başkanlığı 20 Temmuz'da 3. Ordu Müfettişliği'ne verdiği emirde müfettişliğin tasavvur ve tekliflerini genellikle onamakla beraber şu hususların da dikkate alınmasına işaret etmişti. Dersim harekatı için 5. Tümenin erlerini tamamen almış olması ve şimdiye kadar bize dost görünenlerin de beraber alınarak Koç Uşağı üzerine yürünmesinin uygun olacağı, İlk iş, Dersim harekatının yapılış tarzı hakkında ordu müfettişliğince ne düşündüğünün bildirilmesi. Raçkotan harekatına memur edilecek kıtalarla 2. ve 41. tümenlere kimlerin komuta edecekleri ve yapılacak harekat hakkında bilgi verilmesi. Cemil Çeto ve diğer bize sadakat gösterenlerin sadakatlerine inanılmış olması, şekavetleri ve itaatsizlikleri görülmedikçe gayet sıkı göz altında tutmakla yetinilmesi ve bunların silahlarını toplama işinin ileri bir tarihe bırakılmasının uygun olacağı, İngilizlerin karışmalarını gerektirebilecek bir durumdan kaçınmak için de sınır dolaylarındakilerin gözetlenmekle yetinilmesi ve bunların da teydibi veya silahlarının alınması işinin sonraya bırakılmasının uygun olacağı, yalnız hudut civarındaki aşiretlerin İngilizlerle temasını kesinlikle kesmenin son derece önemli olduğu, hudut üzerinde özellikle Cizre, Beytüşşebap bölgesindeki uyanık bulunmak ve gerekirse 18. alayı da Şendinan hareketinden hemen sonra Beytüşşebap batısına almak hatıra geldiği için bu konudaki düşüncenin bildirilmesi. Aşiretlerin yapmış oldukları propagandalara karşılık halk için kurtuluş çaresinin ancak aşiret reislerinin nüfuzundan kurtulup hükümetin atıfet ve adaletine dahil olmakla ve hükümete kayıtsız şartsız itaat etmekle mümkün olacağı yolundaki propagandalar yapılması ve gerçekte de yapılacak bütün icraatta itaatli olanlara adalet ve refetle, itaatsizlere de son derece şiddetle hareket ederek bu propagandanın gerçekle teyit olunması. 5. Tümenle 8. Kolordu müfrezesinin sonbahara kadar 7. Kolordu bölgesinde kalmaları ve asıl konuşa geçişin ise teydip harekatının sonunda mümkün olabileceği, Genelkurmay Başkanlığı'nın düşüncesini öğrenen 3. Ordu Müfettişliği, Dersim Harekatı'nın yapılış tarzı hakkında Elazığ ve Havalisi Komutanlığı'ndan aldığı mütalayı 21 Temmuz 1925'te Genelkurmay Başkanlığı'na sunmakla beraber Raçkotan Harekatı'na dair düşüncelerini de şu surette bildirmekteydi. Kroki 14. Raçkotan harekatına Siirt'teki 1. alay, Gardan'daki 6. alay, Silvan'daki 19. alay ve Diyarbakır'daki 12. alaylar memur edilecek ve her alayda birer batarya bulunacaktır. Cemil Çeto'nun Pençiyan aşiretine dokunulmayarak tarafsızlığı sağlanacak ve harekata önce 19. ve 12. alaylar 41. tümen komutanı emrinde olarak Beşiri üzerinden, 1. alay ise 2. Tugay komutanı emrinde olarak Pençiyan güneyinden Raman aşireti üzerine sevk edilerek başlanacak. Bu sırada 6. alay Garzan ve Hazo'da bulunarak Raçkotan harekatını göz altında bulunduracak. Bu aşirette de bir ayaklanma hissedildiği takdirde Raman'a gönderilen alaylardan biri ile 6. alay müştereken Raçkotan üzerine ve buraya hem hudut bulunan Bükran ve Badikan aşiretlerine karşı harekata başlayacaktır. Bu sırada Sason bölgesini emniyette bulundurmak için Muş'taki 12. tümenden bir kuvvet bu bölgede bulundurulacaktır. Aşiretlerin Dirle güneyine geçmemeleri, Midyat ve Cizre havalisiyle ihtilat etmemeleri için de 12. alaydan bir taburla 1. süvari tümeninden mürettep bir bölük Kefercus bölgesinde bulundurulacak. 41. tümen komutanı Beşiri üzerinden Raman'a karşı harekete başlarken 12. tümen komutanı Garzan'da bulunacak ve Raçkotan'da diğer komşu aşiretlerde bir direnme ve ayaklanma hareketi hissettiği takdirde icraata geçecektir. Tümen karargahları 7. kolordu emrinde bulunacaktır. Duruma göre 7. kolordu komutanı veya ordu müfettişinin de harekat bölgesine gitmeleri düşünülmüştür. Bu arada Pençiyan ve Raçkotan aşiretlerinin Raman aşiret ve bağlılarının silahlarının toplanmasını memnunlukla karşılayacakları ve bundan sonra bunların da silahlarını verecekleri yolunda bazı haberler vardır. Ancak Bükran ve Badikan gibi ayaklanma ile daha çok ilgili aşiretlerin direnme ihtimallerinin çok kuvvetli olduğu ve bunlardan bazılarının İran'a geçmek üzere Muş güneyindeki yaylalara naklettikleri yolunda haberler vardır. Cemil Çeto'nun sadakatine iyi mukabele etmek esası orduca dikkate alınmıştır. 7. Kolordu Komutanı Mürsel Paşa ile 2. Tümen Komutanı Kazım Paşalar, Ramanlılara çok fazla düşman oldukları anlaşılan Kefercus aşiretleri reislerinden halen Mardin Adliyesi'nde tutuklanarak mahkemeye verilmiş olan Kefercuslu İbrahim Ağa'dan pek çok faydalanılacağı kanısındadırlar. Genelkurmay Başkanlığı onadığı bu plana göre Şemdinan Harekatı sonuçlanmadan Raçkotan teydibatına başlanmaması fikrinde olduğunu 3. Ordu Müfettişliğine bildirdi. Oysa o sıralar Sinkan ve Raçkotan aşiretleri her ne kadar muhtelif vesilelerle hükümete karşı sadakatlerini belli etmişlerse de Raman aşiretleri direnme durumunu muhafaza etmekte ve hükümetle de teması kesmek suretiyle silahlı olarak fırsat kollamaktaydılar. 4. Harekata başlama kararı. Bu durumu yakinen gören 3. Ordu Müfettişi İzzettin Paşa, Şemdinan durumunun uzaması ve daha ciddi bir hal alması ihtimaline karşı direnmekte olan Raman aşiretinin teydibi gerektiği ve bu nedenle harekatın hemen bu aşirete yöneltilmesi, sonradan duruma göre genişletilebilmesi ve ertelenmesinin uygun olacağı düşüncesinde olduğunu Genelkurmay Başkanlığı'na sunmuş, 1 Ağustos 1925'te muvaffakat cevabı alması üzerine harekata 19 Ağustos'tan itibaren başlanacağını İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'na bildirilmişti. 5. Beşiri Harekatı. Muhtelif istikametlerden Raman aşireti bölgesine ilerleyen 41. Tümen birlikleri Elmadin, Bazıvan yolunun kuzeyinde 16 köyü taradı ve silah toplama işinde bir mukavemetle karşılaşmadı. Raman aşiret reisi Emin, 15 kadar silahlı avanesiyle Ziveyula'ya çekilmiş, diğer 1-2 aşiret reisi de bunlara katılmışlardı. Bu arada 1. Piyade Alayı Yukarı Azık Köyü bölgesinde 12. ve 19. alaylar da Baruslu bölgesine varmış bulunuyorlardı. 10 Ağustos'ta bütün birlikler 3 kolla ve muhtelif istikametlerden güneye hareket ederek Aşita Dağı'nı çevirecek ve Ziveulya'da toplanan asiler üzerine yürüyecekti. Fakat 11 Ağustos'ta Ramanlı Emin ve 50 kişi kadar avanesi Şaptıran, Zariküre köyleri arasından Dicle'yi geçerek güney doğrultusunda kaçtıkları için Hasankeyf güneyinde bulundurulan bir tabur ve bir süvari bölüğünden müteşekkil müfreze bunları takibe başladı. Ayrıca Savur'dan atlı bir müfreze Tavuk istikametine, Mardin'den bir süvari müfrezesi ile Nusaybin hudut bölüğünden bir müfreze asilerin güneye kaçmalarına mani olmak üzere kaçtıkları doğrultuda gönderildi. 12 Ağustos'ta Raman, Alikan, Receban aşiretlerinin silahları toplanmış ve bu aşiretler bölgesi kamilen taranmış oldu. Ramanlı Emin'i yakalamak için muhtelif istikametlerden gönderilen 3 müfreze takibe devam etmekteydi. Bu arada Sason Deresi doğusundaki Beylavi ve Havri sırtlarını işgal etmiş olan Bükranlılardan 200 asi, 11 Ağustos'ta kuzeybatıya, Talon Deresi batısındaki Sindabe istikametinde çekildiler. Viranşehir Hudut Taburu'nun avarede bulunan ikinci bölüğünü değiştirmek üzere hareket eden dördüncü bölük, hudut hattının 108 kilometresinde Şemar aşiretinin Hançere ve Emir Feddale kabilesinin taarruzuna uğradı. Ve 3,5 saat süren çarpışma sonunda mütecavizler tart edildi ve bu müsademede bölükten 3 er şehit, bir de yaralı verildi. Civarda bunlara benzer eşkıya olayları da aynı şekilde zamanında bastırılıyordu. Görüldüğü üzere silah toplama ve tedip harekatı tasarlanan plana ve meydana gelen olayların seyrine göre cereyan etmekteyken 21 Ağustos'ta 3. Ordu Müfettişliği durum hakkındaki şu mütalasını ve önerisini Genelkurmay Başkanlığı'na sundu. Şemdinan harekatı sona erdiğinden Raçkotan ve yakınındaki aşiretlerin silahlarının toplama işinin de bugünlerde sona ermekte olduğundan durum icabı diğer tümenler emrine girmiş olan bazı alayların kısmen olsun kendi tümenlerine katılması, bazı kıtaların ise ortalama konuş bölgelerine alınmaları için Gevara alınmış olan 18. alayın Şemdinan sınır bölüklerinin teşkillerini tamamlayarak gereken güvenliği sağladıktan sonra Beytüşşebap'a ve oradan da Şırnak bölgesine alınması gerekir. Şırnak bölgesinde bulunan 62. alayın Diyarbakır bölgesine celbi, Siirt ve Garzan dolayında bulunan 2. tümen alaylarından birinin Bitlis'e şevki ile 36. alayın bir taburu eksik olarak tümenine katılması ve bu suretle 2. tümenin Bitlis, Siirt, Şırnak bölgesine bulunacak şekilde asıl konuşun alınması uygun olur. 28. alayın Van'a alınmasına kadar Van'da 36. alaydan bir taburla bir dağ topçu takımı bulundurulması ve Erzurum Bölge Jandarma alayının Van'a gelişinde buradaki 28. alayın da tümenine katılması doğru olur. Direnmekte olan aşiretler üzerine yapılan hareket ve bunların hadisesiz olarak silahtan arındırılması diğer bölgelerde de silah toplama işinin aynı harekatla sağlanabileceği kanısı hakimdir. Yalnız hudutlara yakın ilçeleri bırakarak dahildeki diğer bütün aşiretlerin yani ellerinde hayli silah bulunan Sason, Mutki, Siirt, Bütan, Şirvan, Hezan, Midyat bölgelerindeki aşiretlerin silahlarını toplamak devlet için pek yararlı olacak bir icraat olacaksa da kıtaların harp yeteneklerini yıpratan bu işlere bu sene hudutlarımıza kıta toplamayı ve kullanmayı gerektirecek bir dış mesele olmadığı takdirde başlaması uygun olur. Bundan ötürü kıtaların dahili işlerde kullanılmasının kesin zorunluluk halinde bırakılması gerekir. Daha önce kararlaştırıldığı üzere Dersim harekatına Eylül ayında başlamak gerektiği için Elazığ havalisindeki kuvvetlerden başka sonradan ortalama konuşa geçmeyi kolaylaştırmak üzere 41. tümenden de bir alayın şimdiden Elazığ bölgesine yollanması düşünülmektedir. Zira Dersim'de ihtiyatlı olarak ve fazla kuvvetlerle işe başlamak güvenlik, sürat ve kolaylığı sağlamış olacaktır. Genelkurmay Başkanlığı bu mütalayı aynen onanmış, sadece Erzurum Jandarma Alayı'nın Van'a gelişi üzerine 28. alayın tümene iade edilip edilmemesi keyfiyetinin ayrıca Genelkurmay'dan sorulmasını istemişti. 16. ayrımın sonu sayfa 237.